Merhaba, yeni bir kitap ve yeni bir podcast ile beraberiz. Daha önce birkaç astronota ait kitabı okumuştum ve sizlere özet olacak şekilde kendi düşünce ve görüşlerimi de içeren podcast hazırlamıştım. Yeni bir astronot ve kitabı ile astronotluk üzerine bazı sorulara yanıt arayacağız. Kitabı hazırlayan astronot Tim Peake, her yaştan kişilerin astronotluk üzerine sorularını samimiyetle yanıtladığı kitabını şiddetle herkese tavsiye ederim. Özellikle kitapta okuduktan sonra bende bıraktığı bazı sorular oldu. Yani tabii ki hepsine yanıt vermeye çalışmış astronot ama daha böyle detaylı sorulara aslında bu astronotların kitaplarını okuyarak ulaşabiliyorum. Ne açıdan derseniz, yani bir tek astronotun bu soruları full yanıtlamasıyla nasıl astronot olunur sorusunu tamamen yanıtlayamayız. Bu ütopya olur. Çünkü takdir edersiniz ki teknoloji gelişiyor, cihazlar değişiyor ve haliyle astronotların uzaya seyahatlerini yapılan eğitimler de dahil olmak üzere her şey değişiyor. Ama benim size özellikle astronot kitaplarını okumamın sebebi ve podcast yapmamın sebebi hepsinden birer birikim elde etmeniz. Hatta benim de çeşitli sorulara yanıtlar aramam, nasıl astronot olunur, ne yapıyorlar, nasıl zorlukların altından kalkıyorlar, bu tarz şeylere yanıt buluyorum ve kitapları da hoş oluyor. Hem kendi hikayeleri hem de güzel bir anlatım sağlıyorlar. Daha önce işte Scott Kelly'dir, Chris Hadfield'dir, bu Tim Peake'dir, üçüncü kitap oluyor. Yine benim hedefimde olan kitaplar da var, yine birkaç astronotun yazdığı. Zamanı geldikçe onlarla ilgili de podcastler yapacağım sizlerle beraber. Tabii ki kitaplarını okuduktan sonra. Evet, fazla uzatmadan başlayalım. Zaten aralarda yine benim de kendi şahsi yorumlarım olacak. Evet, ilk sorumuz, görevinize hazırlık aşamasında daha fazla bilgi edindikçe uzaya gitme korkunuz azaldı mı? Cevabına bakalım şimdi beraber. Astronotluk eğitimi sürecinde bilginiz arttıkça uzay yürüyüşü gerçekleştirmek, roketle fırlatılmak, atmosfere dönüş ve acil durumlar gibi görevinizin yüksek riskli bölümleriyle ilgili endişelerinizin bir kısmı kesinlikle azalıyor. Daha da önemlisi, bilgi size zor durumlarla baş etme seçeneklerini üretme yetisi kazandırıyor ve kötü seçimler yapmanızı engelliyor. NASA astronotu ve Apollo 8'in komutanı Frank Borman'ın bir zamanlar şakayla karışık söylediği gibi, üstün bir pilot üstün becerileri kullanmasını gerektiren durumlardan kaçınmak için üstün muhakeme gücünü kullanır. Bizim aldığımız eğitim ibret vericidir ve kendilerini görevimizi güvenli ve verimli bir şekilde yerine getirmeye, tam olarak hazır hissetmemizi sağlamaya adayan o harika antrenör ve eğitmen ekibine tüm astronotlar olarak teşekkürü borç biliriz. Uzaya gitmeye tamamen hazır hissedersek, füze fırlatma platformuna yürürdüm ve hayatımın en iyi yolculuğunun coşkusunu ve heyecanını büyük bir hevesle bekledim. Uzaya gitmekten korkup korkmadığımı tam o anda sormuş olsaydınız ilk tepkim asla demek olurdu. Fakat uzaya gitmek hiçbir bilginin, eğitimin ve hazırlığın azaltamayacağı riskler içerir. Bütün astronotlar roketle fırlatılmadan önce bu riskleri öğrenir, ölçüp biçerler. Yine de hiç kimse bir felaketin gerçekleşmeyeceğini, bununla uzay mekiğinin veya ekibin kaybını kastediyorum, garanti edemez. Roketle fırlatılmadan önce ailemle vedalaşmak, yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi. Bir rokete kayışla bağlanma tehlikesini gönüllü olarak göze aldığında eve dönmeme riski her zaman vardır. Korku, algılanan bir tehlike tarafından uyarılan bir duygudur ve insan yüksek derecede yanıcı roket yakıtının tepesinde otururken bir tehlike algılamazsa, o zaman nasıl kötü bir durumda olduğunu muhtemelen tam olarak anlayamamış demektir. Daha doğru bir cevap şu şekilde olurdu. Elbette bir yanım korkuyor ama bunun üstesinden geldim ve şu anda düşündüğüm şey korku değil. Evet, yani astronotun bu soruya cevabı gayet net ve açıklanabilir şekilde olmuş. Özellikle yani bütün astronotların şu ana kadar okuduğum ve izlediğim belgesellerde bahseden, yani uzaya çıkmış astronotların söylediği, aslında en çok korkutan ortak noktaları roketle uzaya fırlatılma aşaması. Çünkü çok tedirgin edici bir süreç ve yani daha önceki Challenger faciası olsun, Kolombiya faciası olsun, bunlar hep roketle fırlatılırken ya da işte uzaydan geri dönerken atmosfere girişte yaşanan tehlikeleri içeriyor. Takdir ederseniz ki hiç kimse hayatına bu şekilde son bulmasını istemez. Yani kahraman ilan ediliyorsunuz ama bu şekilde kahraman ilan edilmek de çok hoş bir duygu değil diye düşünüyorum. Evet, devam edelim ikinci soruyla. Bu arada ben yine özet soruları aldım. Yani benim özellikle güzel bulduğum, sizi de bilgilendirecek soruları odakladım kendimce. Ve onlar üzerinden bu podcast'i hazırlıyorum. Kitabı tamamen okumanızı yine tavsiye ederim. Daha fazla benim de dikkatimden kaçmış olan daha güzel noktalar da var. Okuduktan sonra size de fayda sağlayacağını düşünüyorum. Uzaya fırlatılacağınız gün hazırlık olarak ne yaparsınız diye bir soru sorulmuş. Ve cevabı, normal olarak fırlatılış günü her şey fırlatma zamanına göre belirlenir. Her Soyuz roketinin kesin fırlatılma saati değişiklik gösterecek olsa da mutlak yola çıkış programı sabittir. Her Soyuz ekibi aynı detaylı rutinden geçer. Her şey zamanında başlar, zamanında sona erer. Bu inanılmaz kapsamlı süreç, asla telaş olmamasını sağlamak için dahil edilen bir sürü yedek zaman aralığıyla çok büyük bir randımanla gerçekleştirilir. Bu yalnızca önemli bir şeyin unutulmasını önlemez, aynı zamanda bütün bu süreç tüm ekibin giyinip düzgün bir ruh hali içinde kendinden emin, gevşemiş, hazır ve gitmek için sabırsızlanır halde fırlatılma rampasına doğru otobüs yolculuğuna çıkmasını garanti eder. İşte size fırlatma sabahı aktivitemizin zaman çizelgesi demiş. Buradaki çizelgeyi okumuyorum. Ne yaptıklarını tek tek yazmış zaman zaman. Yani işte 7.55 ile 8.05 arası uyanış ve hijyen süreci 10 dakika demiş. Devamı var, burayı okumayacağım. Çok gereksiz olacak çünkü. 10 dakikalık sağlık kontrolü, karantinada geçirdiğimiz süre içerisinde her zaman yapılan kontrolün aynısıydı. Temel yaşamsal bulgular artı kilo kontrolü, bu herhangi bir virüs veya enfeksiyon kapmadığımızı deneyimlemek, kapmadığımızdan emin olmak ve eşit şekilde önemlisi kilo, çok fazla kilo almadığımızdan emin olmak için. Fırlatılıştan önceki günlerde yiyecekler öyle güzel ve boldu ki kilo almamak hiç de kolay değildi. Ekipteki kilo değişimleri uzaya güvenli ve hatasız bir yolculuk için titizlikle hesaplanan uzay mekiği kütle merkezini etkiler. Neyse ki ben aşağı yukarı 70 kiloda kalmayı başarmıştım. Arkadaşlar, bu bölümde devamında da bazı yerleri almışım ama hepsine girmeyeceğim. Çok böyle boğmak da istemiyorum size. Benim yorumlarımla doğal bir süreçle gidelim diye istiyorum. Buradaki sorunun cevabında şunu fark edebilirsiniz. Hazırlık sürecinde astronotlara özellikle uzaya gitmeden önce bir karantina süreçleri oluyor. Yemek ve konusunda diyete sokar gibi her şeyi yedirmemek gibi bir olayları yok. Tamamıyla aslında astronotlar istediklerini yiyebiliyorlar. Ama tabii ki kalori almamaları ve uzaya çıkarken roket ağırlığına etki edecek bir kilonun bile bayağı bir önemi var rokette. Çünkü şöyle düşünün, bu SpaceX'in biliyorsunuz Falcon 9 roketleriyle küpsatlar bile yollanıyor. Ve küpsatlar için 1 kilo değerindeki bir kilo için bile bir ton para ödeniyor. Takdir edersiniz ki astronotların o dönemde kilo almasını çok tasvip etmiyorlar. Bunu da hesaba katmış anlatırken. Ve tek tek aslında detaylı bir şekilde bu bölümde hazırlanış süreçleri, rokete gitmeden önceki süreçleri vesaire gibi detaylı bilgileri vermiş. Kitabı mutlaka okuyun, o detayları da elde edersiniz. Dediğim gibi ben kısa geçme taraftarıyım. Çünkü neden? Asıl soruya odaklanmak istiyorum ben. Sizi de boğmak istemiyorum. Zaten kitabı okuyanlar ya da okuyacak olanlar tüm detaya vakıf olurlar. Ben özellikle kendi görüşlerimi ve okuduktan sonraki benim edindiğim bilgiler, önceki bilgiler ve belgeseller olmak üzere tam detaylı bir bilgi sunmak size. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuzda uzaydaki en korkutucu anınız neydi diye sormuşlar. Tam otomatik kenetlenme sürecimiz esnasında bir sorun çıktı. Uzay istasyonunun altına yanaşıyor, Rasvet adında bir Rus modülüne kenetleniyorduk. Soyuz devasa güneş panellerinin içine yavaşça süzülürken ISS'in büyüklüğü karşısında hayrete düşmüştüm. O evrede söylediğimiz her şeyin görev kontrol merkezine iletildiğini unutularak Tim Kopra'ya güneş panellerinin boyutları hakkında yorum yaptığımı anımsıyorum. Acemice bir hataydı. Uzay istasyonu daha da yakınına yavaş yavaş yanaşırken Cygnus, ikmal uzay mekiğinin ne kadar yakın göründüğüne şaşırmıştım. Kargo mekiği bizim kenetlenme noktamızın tam önüne kenetlenmişti ve benim sağ koltuk penceremden çok büyük görünüyordu. Cygnus'un tabanının her iki yanından çıkıntı yapan şemsiye şeklinde iki geniş güneş paneli vardı ve Soyuz'umuz ona doğru sokuldukça aramızda yalnızca bir metre kadar mesafe kalacakmış gibi görünüyordu. Her şey yolunda gidiyordu ki ISS'ten yalnızca 17 metre uzaklıkta iticilerimizden birinin basınç sensörü arızalanarak Soyuz'u otomatik uçuş iptal emri vermeye zorladı ve bizi uzaya geri gönderdi. Çok deneyimli bir Rus Soyuz komutanı olan Yuri orta koltuktaydı ve uzaydaki 6. görevindeydi. Hemen uzay mekiğinin manuel kontrolüne geçti. İki el kumandasını kullanarak uzay mekiğini yeniden hizaya sokmak ve uzay istasyonuyla kenetleneceği noktaya geri uçurmak zorunda kaldı. Fakat neredeyse gündüzden geceye geçiş yapacaktık. Dünyanın gölgesine girmemize yalnızca 3 dakika kalmıştı. Güneş çok alçaktı ve uzay istasyonunu Soyuz'a karşı yansıtıyor. Yuri'nin Rasvet kenetlenme hedefini net bir şekilde görmesini hemen hemen imkansız kılıyordu. ISS'e yanaştığımızda Yuri'nin ilk kenetlenme girişiminde Soyuz, uzay istasyonunun arka ucuna doğru sürüklendi ve rotadan çıkıp hedefi ıskaladı. Kenetlenme, uzay uçuşlarının en kritik evrelerinden biridir. Uzay araçları arasındaki bir çarpışma, hem telafisi olmayan bir hasara yol açarak uzay mekiğini güçsüz ve kontrolsüz halde yolda bırakabilir, hem de gövdeyi yararak hızlı bir basınç azalmasına neden olup ekiptekilerin yaşamlarını tehlikeye sokabilir. 25 Haziran 1997'de böyle bir olay yaşanmış ve Progress kargo aracı Mir uzay istasyonuna çarpmıştı. Uzay çöpleri uzay istasyonuna çarparsa ne olur sorusunu cevapladığında bu konu hakkında daha fazla ayrıntı öğrenebilirsiniz. Bu soruyu aldım mı almadım mı hatırlamıyorum arkadaşlar bu arada. Ve yani kendisinin yaşadığı en korkutucu anı burada detaylı bir şekilde anlatmış. Tabii ki uzay tehlikelerle dolu. Yani bu astronotun bahsettiği tehlike birçok astronotun yaşadığı tehlikelerle benzerlik taşıyor. Kenetlenme aşaması gerçekten zor bir aşamadır. Bu dönemlerde daha çok otomasyona bağladılar ama yine de bu tarz durumlarda astronotların devreye geçip bir an önce sorunu çözmesi gerekiyor genelde. Çünkü yani manuel kontrol gerektiği durumda eğer hiç bilmeyen bir astronota bırakırsanız çok büyük tehlike yaratabilir. Evet, devam edelim. Evet, benim beğendiğim güzel sorulardan biri. Astronot olmak için başvuran diğer adaylardan sizi ayıran neydi? Cevabına bakalım. Bu benim de kendime sorduğum güzel bir soru. Nihayetinde astronotların bazı becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bunların bazıları koordinasyon, mekansal farkındalık, hafızada tutma ve konsantrasyon gibi doğal yeteneklerdir. Fakat uzaydaki görevler süre olarak uzadıkça iletişim, ekip çalışması, karar verme, liderlik, takipçilik ve sorun çözmek için stres altında çalışma yeteneği gibi diğer yetenekler de eşit şekilde önem kazanır. Ben askerlik kariyerim boyunca gergin ortamlarda çalışarak, kapsamlı liderlik eğitimlerinden geçerek ve uzun yıllar pilot olarak iyi bir ekip iletişimini deneyimleyerek ve bu becerilerin çoğunu geliştirme fırsatı bulduğum için şanslıydım. Her uzay ajansı bir astronottan beklenen çeşitli nitelikleri ayırt etmek için birbirinden biraz farklı birer seçim süreci geliştirmiştir. 2008'de astronot olmak için ilk başvurduğumda ESA, NASA, CSA ve JAXA aynı anda yeni adayları işe alıyordu. Bu yüzden de her ajansın seçim kriterleri arasındaki farklılıklar büsbütün tezat oluşturmuştu. Örneğin Kanadalılar adayların havuzun dibindeki tuğlaları çıkarıp geri getirmelerini, yangınla savaşmalarını ve bu özellikle zorlu bir gerilim testiydi, takım olarak çalışıp buz gibi Atlantik suyunun hızla dolduğu bir odadaki sızıntıları onarmalarını istiyorlardı. Aksine ESA'nın seçim süreci fiziksel aktivite açısından daha hafifti, ancak bir seferde birkaç aylığına uzaya gidecek astronotların doğru yaratılışa sahip olduklarından emin olmak için adayları pek çok bilişsel teste ve psikolojik incelemeye tabi tutuyorlardı. Sıkı tıbbi gerekliliklerin ve birkaç tur mülakatın yanı sıra seçim sürecinde matematik, fen bilgisi, mühendislik ve İngiliz dili alanlarında temel seviyede bilgi de ölçüyorlardı. Bu değerlendirmeler stresli olmak üzerine planlanmıştı. Testler arasında minimum seviyede ara vardı ve testlerden geçebilmek için yüksek derecede hız ve doğruluk şarttı. Yani sorunuzu daha direkt cevaplamak gerekirse, astronot seçimleri esnasında her testten geçme yeteneğine sahip olmak kaydıyla hiçbir alanda üstün olmanıza gerek yok. Bunun dışında sizi diğer adaylardan ayıracak olan şey kişiliğiniz ve karakteriniz. Uluslararası bir çevrede çalışmak dahil olmak üzere geniş bir yelpazede farklı deneyimlere sahip olmak, yabancı dil yeteneği her zaman kıymetli birer nitelik olacaktır. Ben seçildikten sonra mülakatların bir kısmını yürüten bir astronota seçimlerini nasıl yaptıklarını sordum. Cevabı basitti. Yalnızca kendime sordum. Bu kişiyle birlikte uzaya gitmek ister miyim? Evet, burada aslında çok güzel bir cevap verilmiş. Soruyla bir cevap verilmiş. Yani bu seçimlerde neye bakıldığının net bir cevabı aslında. Yani bu kişiyle uzaya çıksam beni tehlikeye atar mı sorusunu cevaplamış astronotlar. Yani Tim Peake de bu soruyu duyduğu zaman zaten neye göre kriter belirlediklerini anlamışlardır. Siz de şimdi benden duyduğunuzda aslında temel kriterin ne olduğunu anlamışsınızdır. Ben bu kişiye canımı emanet edebilir miyim? Temel nokta bu aslında bu soruyla. Çok güzel de bir cevap olmuş, açıklayıcı olmuş. Aslında astronot olmak isteyenlerin kendilerine sorması gereken bir soru. Yani ben bu insanları hayatta tutabilir miyim? Ben hata yapmaktan kaçınabilir miyim? Ve hatayı yaşadığımızda temkinli davranıp cesur olabilir miyim? Kararlarımı net verebilir miyim? Gibi soruları yanıtlaması gerekiyor kendince. Ve yapabilir yetenekte olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, diğer soruya geçelim. Astronot olmak için alınan eğitim ne kadar sürüyor? Cevabına bakalım. Genel bir kural olarak profesyonel astronotların çoğu uzaya ilk uçuşlarından önce en az 3 ila 4 yıl arası eğitim almış olurlar. Ancak bu süre göreve atanma zamanınıza göre değişkenlik gösterebilir. Öncelikle yeni seçilen tüm astronot adayları temel eğitim sürecinden geçmek zorundadır. Bunun amacı geniş yelpazeli konularda herkesi ortak bilgi seviyesine getirmektir. ISS ortaklığına katılan ulusal uzay ajansları arasında temel eğitime yaklaşım değişiklik gösterse de bu eğitime neden ibaret olması gerektiğine dair anlaşmaya varılmış kriterler vardır. ESA'nın 14 ay süren temel eğitim kursu fen bilgisi, programlama, yörünge mekaniği, uzay teknolojileri gibi genel dersleri kapsamaktadır. Ek olarak bu süreçte astronotlar genelde Rus dili, uzay yürüyüş eğitimi, robot kolu operasyonları gibi özel becerileri öğrenmeye başlarlar. Temel eğitimi tamamladıktan sonra muhtemelen birçok astronot ilk görevine atanmadan önce bir süre beklemek zorunda kalacaktır. Bu süre içinde astronotların görevi insanlı uzay uçuşu programını desteklemek ve kendi bilgilerini, işlevsel becerilerini, mesleki gelişimlerini arttırmaktır. Bu atanma öncesi evre olarak bilinir ve bir göreve atanma şansına ne zaman ulaşacağınıza bağlı olarak birkaç yılda sürebilir. Sadece birkaç haftada. ESA bünyesinde ilk görevleri için 14 yıla kadar bekleyen astronotlar da olmuştur. İsveçli Christer Fuglesang. Daha temel eğitimi bile tamamlamadan göreve atananlar da İtalyan Luca Permitano, eğitimin son aşamasına atanmışların eğitim akışı denir. Bu evre fırlatılışa kadar genelde yaklaşık 2,5 yıl sürer. Bununla beraber bazı deneyimli astronotların bir göreve çok kısa bir süre içinde atandığı da olmuştur. Evet, yani ben yine burada uzun tutmuşum ama bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Astronot olmak için eğitim alma süreci uzun bir süreç alıyor. Demek ki yani 3-4 yıl arası deniyor. Artı bir de göreve atanma süreci var. Bu da eklersek yani bayağı bir süre beklemeniz gerekiyor gibi. Ama aksi durumlar da oluyormuş ki yani muhtemelen uzay ajanslarının elinde astronot yoksa yetişmiş o anda direkt birkaç haftadır atanma bekleyen bir astronotu da göreve aldıklarını dile getirmiş Tim Peake. Ve bence soruları yalın ve net cevaplamış. Güzel olmuş yani kitap benim hoşuma gitti. Diğer mesela astronotlar daha çok kendi hayatlarının ve bazı detaylardan bahsetmişlerdi kitaplarında. Bu da daha çok böyle soru üzerine gitmiş ve güzel cevaplamış. Net cevaplamış, şu olur bu olur demiş. Konuyu uzatmamış gibi gözüküyor. Evet, 6. soruya bakalım beraber. ISS'e vardığınızda yaptığınız ilk şey neydi diye sormuşlar. Cevabına bakalım. Tim, Yuri ve ben ISS'e vardığımızda geç kalıyorduk. Olaylı kenetlenmemiz bizi programın hemen hemen 30 dakika gerisinde bırakmıştı. Ve kapı sonunda açıldığında kaybedecek vaktimiz yoktu. Yeni bir ekip uzay istasyonuna vardığında geleneksel olarak bir hoş geldin merasimi yapılır. Bu ekiple aileler, arkadaşlar ve Baikonur'da toplanan konuklardan oluşan ufak bir grup arasında video konferans şeklinde olur. Hoş geldin merasimine başlamadan önce genelde ekibin tuvaleti çabucak ziyaret edecek ve belki bir şeyler yiyecek zamanı olur. Bizim durumumuzda ise video aktarımını sağlayan iletişim penceresi hızla küçüldüğünden arama yapmak için toplanmak üzere hemen Soyuz'umuzdan çıkarılıp doğrudan Rus servis modülüne Zvezda'ya götürüldük. Sonra yeryüzüyle ilk canlı video bağlantımızın ardından üzerimizi değiştirmeye, eşyalarımızı çıkarmaya ve uzay teçhizatının en hayati parçalarından biri olan tuvaletle tanışmaya fırsatımız oldu. Evet, güzel soruları almışım ben de dediğim gibi. Yani içlerinde en çok bilgi veren ve en çok sorulabilen diye düşündüğüm soruları özellikle seçmişim. Ve yani sizlere de bir şeyler katsın istiyorum bu tarz böyle kitapları okuduktan sonra sizlere kısa bir podcast yaparken detaylı hem üzerinde konuşalım. Güzel bir podcast olsun amacıyla yapıyorum bunları. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Dikkat ettiyseniz eğer hem eğitim süreçleri, hem karar alma süreçleri, hem ajansların yaklaşımları, astronotluk sürecinin gerçekten zor ve çetin olduğunu az çok buraya kadar bahsettiğimizden anlamışsınızdır. Zaten diğer astronotların kitaplarında da bu konuyu dile getirmiştim. Ve dikkat edin, hepsindeki ortak nokta çok zeki olmaları vesaire değil, daha çok karar alma, son nokta yapılacak işlerde heyecana kapılıp hata yapmaktansa hatayı en aza indirme düşüncesiyle hareket ediyorlar. Çünkü uzay hatayı affetmez, sonuçları çok acı olabilir yani. O yüzden dikkatli insanları seçiyorlar diye düşünüyorum ben. Evet, bir sonraki soruya bakalım. Uzayda ne tür yiyecekler yiyorsunuz? Bu soruyla merak olduğu için genelde o yüzden almışım galiba. Dünyada yiyebileceğiniz gibi oldukça normal yiyecekler yiyoruz. Ama şüphesiz uzay yolculuğu için bazı yiyecekleri diğerlerinden daha uygun kılan özel şartlar mevcut. Öncelikle yiyecek uzaya gitmek zorunda ve dolayısıyla fırlatılış esnasında kırılmayacak ve patlamayacak dayanıklı ambalajlarda olması gerekir. Ayrıca donmaya ya da bozulmaya karşı yiyeceklerin paketlendikten sonra genelde en az 18 ila 24 ay arasında uzun bir raf ömrü olmalıdır. Doğal olarak yiyeceklerin besleyici ve sağlıklı olması, vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde içermesi gerekmektedir. Bir de yer çekimsiz ortamı uygun olmayan bazı yiyecekler vardır. Ara sıra bir paket cips yemekten ne kadar hoşlanabileceğim hiç fark etmez. Sıfır yer çekiminde cips yemeye çalışmak hayli kargaşa yaratır ve bu yüzden menüde kolayca dağılan yiyecekler bulunmaz. Uzay yiyeceklerinin çoğu alüminyum folyo torbalarda, plastik paketlerde ve metal konserve kutularında muhafaza edilir. Ve uzay menüsünde arasından seçebileceğiniz 100'den fazla yiyecek vardır. Yani çeşit çoktur. Bunlardan bazıları yenilebilir hale gelmesi için sıcak suyla rehidre edebileceğimiz kurutulmuş ya da dondurularak kurutulmuş yiyeceklerdir. Sebzelerimizin ve çorbalarımızın çoğu rehidre olmuştur. Isıtmak için yaklaşık 20 dakika boyunca elektrikli gıda ısıtıcısına koyduğumuz diğer yiyecekler alüminyum folyo torbalarda gelir. Bu folyo torbalarda genelde etlerimiz ve tatlılarımız bulunur. Bunlar bir nevi askeri erzaklara veya kamp yiyeceklerine benzer uzay yiyecekleri için tuz miktarı genelde azaltıldığından biraz yavan olsalar da tatları çok kötü değildir. Araştırmalar yer çekimsiz ortamda cildin sodyumu tuttuğunu, bunun da vücuda asit derecesini yükselterek kemik kaybını hızlandırdığını saptamıştır. Bu kemik, mineral yoğunluğunu korumak için zaten çok fazla egzersiz yapması gereken astronotlar için hiç de iyi bir haber değildir. Yiyecekleri muhafaza etmenin en yaygın yöntemlerinden biri onları konservelemektir. Bu yöntemde yiyecekler mikropları yok edecek sıcaklığa ulaşıncaya kadar birkaç saat ısıtılır ve sonra soğudukça bir vakum tıkacı oluşur. Uzayda yediğim en lezzetli yiyeceklerden bazıları konserve gıdalardı. Fakat bunun da olumsuz tarafı daha ağır olmaları ve yerleştirildiklerinde daha fazla yer işgal etmeleridir. Yiyeceklerimizin çok az bir kısmı konserveydi. Evet, burada uzaydan neler yenilir, nasıl götürülüyor ve aslında bir öğünde neler bulabileceklerini az çok bahsetmiş astronot. Burada uzay istasyonundaki kalırken süreçte neler yedikleriyle ilgili ufak tefek bilgiler vermiş. Aslında birçok yiyeceği tüketebiliyorlar. Bazen taze sebze, meyve gibi yiyecekleri de Falcon 9 roketlerinde gönderirlerken yeni olanlarda özellikle bunu söylüyorum. Daha önceden farklı şekillerde gönderiliyordu. Artık birçok fırlatılmada SpaceX'in roketleri kullanılıyor. Yani taze yiyecek, sebze meyve gibi yiyecekleri de taze olarak bazen bu roket fırlatılışlarında astronotlara gönderiyorlardı. Birkaç kitapta da okumuştum, bunda da okumuştum bir yerde. Ve astronotların hepsinin okuduğum kitaplarında en çok memnun olduğu taze yiyeceklerin ulaştığı günlermiş. Bu da bir ek bilgi olsun size. Yani şöyle söyleyeyim, genel itibariyle hepsi aynı konuşuyorlar bu konular hakkında. Çünkü yaşadıkları şey birbirine benzer olduğu için ortam da aynı. Haliyle benzer konuşuyorlar. Ve yani bu astronotun da gittiği dönemlerde Soyuz'da gitmiş. Yani daha SpaceX roketleri o kadar yaygın değilmiş demek ki Tim Peake'in gittiğinde de. Hala Soyuz roketleri kullanılıyormuş. Halen galiba ufak tefek de olsa yine kullanıyorlar diyebiliyorum Amerika'da. Ama birçoğunu artık SpaceX hallediyor gibi gözüküyor. Evet, yine bir soruyla devam edelim. Uzayda biri hastalanırsa ya da yaralanırsa ne olur? Cevabına bakalım. Tüm astronotlar ilk yardım konusunda çok yüksek seviyede eğitilirler. Buna ek olarak uzay istasyonuna dikiş yapmak ya da diş dolgusu yapmak, diş çekmek gibi temel cerrahi işlemleri ve dişle ilgili işlemleri yapabilen en az 2 tıbbi görevli ekibi, CMO diye geçiyormuş, her zaman bulunur. Tim Kopra ve ben CMO olarak eğitilmiştik. Ayrıca uzay istasyonunda ağrı kesiciler ve alerji ilaçlarından uyku ilaçlarına, antibiyotiklere ve lokal anestezi ilaçlarına kadar her şeyi içeren bir ecza dolabı vardır. Birçok hastalık ve yaralanma vakası acil değildir veya hayati risk içermez. ISS'te genellikle bu durum hastanın en iyi nasıl tedavi edileceğine dair karar vermeden önce ekibin yerdeki uçuş doktorlarıyla ayrıntılı şekilde istişare etmesine zaman tanıyacaktır. Apandisit iltihabı gibi ciddi bir hastalığımız olursa durum uçuş doktorları tarafından değerlendirilecek ve istasyonda kalıp hastalığın antibiyotikle tedavi edilmesi mi en büyük olasılıkla yoksa dünyaya dönülmesi mi daha iyi buna karar verilmesi gerekecektir. Bu açıdan uzay istasyonu dünya üzerindeki bazı yerlerden çok daha az izoledir. Örneğin Antarktika'daki araştırma istasyonlarının çoğuna kış aylarında ulaşılamaz ve ekibin tahliyesi için bir seçenek değildir. ISS'te görevimiz boyunca Soyuz uzay mekiğimiz bir can kurtaran botu olarak bizimle birlikte kalır. Böyle bir şey ISS programı için önemli sonuçlar doğuracak olsa da tıbbi bir aciliyet durumunda astronotların birkaç saat içinde dünyaya dönme seçeneği vardır. Gerçi daracık Soyuz uzay mekiği ideal bir ambulans olmaktan çok uzaktır ve bırakın karın zarı yangısı eşiğinde birini, atmosfere dönüş sağlıklı bir birey için bile yorucu bir yolculuktur. Fakat yine de bir seçenektir. Evet, burada aslında çok zorluk olduğunu ve Soyuz mekiklerinin kötü olduğunu dile getirmiş astronot. Evet, yani Soyuz mekiklerinin daha önceki işte Kanadalı astronot Chris Hadfield ve Scott Kelly'nin kitabında da okumuştum. Çok rahat olmadıklarını onlar da dile getirmişler. Ve atmosfere dönüşün gerçekten zorlu olduğunu 3 astronot da ve izlediğim belgesellerdeki diğer astronotlar da net bir şekilde ifade ediyorlar. En son mesela Luca Permitano'nun ve birkaç astronotun bir belgeseli vardı. Ona denk gelmiştim. Onda da bunlar bahsetmişti bu süreçleri. Yine hepsinin ortak söylemleri şu. Atmosfere dönüş ve roket fırlatılış aşamaları gerçekten birçoğunun ortak olarak tedirgin olduğu kısımlar diyebilirim. Yoksa görevleri konusunda çok büyük tedirginlik yaşamıyor hiçbirisi tespit ettiğim kadarıyla. Evet, güzel bir soruya şimdi gireceğiz. Bu soruyu özellikle işaretlemişim. Uzay yürüyüşünüzün en iyi yanı neydi diye sormuşlar. Bunun kısa tabiri de var. EVA diyorlar bu arada. Evet, bakalım okuyalım, sonra yine bu konu hakkında da gerekirse konuşuruz. Tim Kopra ve ben 15 Ocak 2016'da hava geçirmez odanın çıkış kapısını açtığımızda ana hedefimiz uzay istasyonunun sağ tarafındaki en uzak noktada bulunan güneş panellerinden birinin tabanındaki arızalı bir sıralı şönt ünitesini veya SSU'yu değiştirmekti. SSU, güneş panelinden kaba voltaj alır ve işleyişini düzenler. Böylece güneş enerjisi sağlayan tertibat, sabit voltaj ve yükle çalışır. SSU arızalanınca uzay istasyonunun elektrik gücü 8'de 1 oranında azalmıştı. Bu nedenle uzay istasyonunun tam kapasitesine geri döndürmek önemli bir vazifeydi. Tim ve ben çalışma sahasına güvenli fakat süratli bir biçimde gitmek zorundaydık. Bu EVA için zamanlama kritikti. SSU güneş panelinden kaba voltaj aldığından devreyi kapatmanın bir yolu yoktu. Onu güvenli bir şekilde değiştirmenin tek yolu güneş batana kadar beklemekti. Güneş yok, eşittir güneş enerjisi üretimi yok. Zamanlamamız çalışma sahasında yerimizi almak ve tam güneş batmadan önce üniteyi değiştirmeye hazır olmak üzere planlanmıştı. Tim ve ben iyi bir ilerleme gösterdik ve programın 10 dakika öncesinde yerimizi aldık. Görev kontrol merkezi bizi başka bir görev üzerinde çalıştırma ve ana hedefimizden uzaklaştırma riski yerine karanlık basana kadar yerimizde beklememize karar verdi. Bir uzay yürüyüşünde uzay istasyonunun en uzak köşesinde havada süzülürken 10 dakikalığına oyalanılmasının hiç söylendiği duyulmamıştı. Biraz fotoğraf çekme fırsatı bulunca zorunlu uzay yürüyüşü öz çekimi de dahil yaklaşık 5 dakika boyunca manzaranın tadını çıkardım ve durumumu yansıttım. Uzay yürüyüşümün en iyi kısmı o değerli 5 dakika boyunca uzayda oyalanırken hissettiğim korkuyla karışık saygıydı. Günü sonlandırıp geceyi başlatan ara çizgiyi geçerken sanki doğanın kendi IMAX'ine sinema salonunda en ön sıradaki koltukta oturur gibiydik. Kupola penceresinden ilk kez dışarı baktığımda da bu arada bu kupola penceresi dünyayı gören tarafı uzay istasyonunun. Benzer bir his duymuştum ancak uzay yürüyüşü bu duygumu daha yüksek bir mertebeye taşımıştı. Her yöne dönme yeteneğine ve özgürlüğüne sahiptim. Bir an dünya zerafetle gölgeye bürünürken ne kadar kırılgan ve güzel göründüğüne hayret ediyor, hemen ardından sonsuzluğa uzanan uzayın muazzam siyahlığından korkuyordum. Bu deneyim perspektif sözcüğüne kesinlikle yeni bir anlam kazandırmıştı. Yer çekiminin etkilerinden bağımsız, uzay giysimin ağırlığını hissetmeden veya gözlerimin önündeki ince kask vizörünü fark etmeden kendimi tamamen özgür hissettim. Dünyadan, medeniyetten, uzay istasyonundan tamamen kopmuştum. Sonsuz büyük bir evrende mikroskobik bir izleyiciymişim hissine kapılmıştım. Bu hayatımın en hayret verici ve aynı zamanda en aşağılayıcı deneyimiydi. Evet, burada aslında şunu bahsetmek istiyorum size. Yine astronotların ortak görüşü, dünyayı uzay istasyonundan gördükten sonra aslında ne kadar ufak, ne kadar boşlukta, ne kadar önemsiz olduğumuzu anlıyor birçoğu. Ve hepsi genellikle dünya insanı terimine odaklanıyor. Yani milletlere ayrılmak ya da ülkelere bölünmek değil de ortak dünya amacı için çalışmak gibi genel bir görüşe sahip oluyorlar. Ve hepsinin ortak söylemleri bu yönde değişiyor. Yani evet, oradan dünyaya bakmak gerçekten insanın görüp görebileceği en güzel bir görüntü diyebilirim. Ve insanı gerçekten büyülüyor. Keşke astronotlara bu süre, yani sırf görev yapmak amacı dışında Tim Peake'in yaşadığı gibi 5-10 dakikalık da olsa bir EVA, yani uzay yürüyüşü esnasında sadece bunu yapmalarına izin verilse diye düşünüyorum. Çünkü astronotlarda büyük bir etki yarattığını bu Tim Peake'in sözünden de anlayabilirsiniz. Umarım bir gün uzay turizmi artar ve tüm dünya insanları da bir şekilde uzaya çıkıp bu duyguyu yaşayabilir diye umuyorum. Birçok kişinin bence görüş ve düşüncelerini, özellikle ülkeleri yöneten yönetici ve hükümetlerin birçok kişinin bu tarz bir deneyimi yaşayıp daha sonra düşüncelerinin değişeceğini umarak bu sözleri söylüyorum. Evet, devam edelim. Yeni bir soru. Bakalım cevap nasıl, soru nasıl? Bir astronot olarak fiziksel anlamda yaptığınız en zorlayıcı şey neydi? Güzel bir soru olmuş. Bunu da almışım yine. Bu ilginç bir soru. Bir yandan ESA'nın 7 günlük mağara keşif gezisi, NASA'nın 12 günlük sualtı NEMO görevi ve Rusya'da hayatta kalma eğitimi sırasında dondurucu kış soğuklarına katlanmak gibi eğitim olaylarının hepsi fiziksel anlamda zorlayıcıydı. Sonuçta bu eğitimin amacı sizi baskı altına sokmak ve zor durumlarla baş edebilmeniz için gerekli güven ve becerileri size kazandırmak. Diğer yandan bazen düşünüyorum da kaç kez Rusya'ya, Almanya'ya, Kanada'ya, Japonya'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız uluslararası uçuşlarda 2,5 yıllık yorucu eğitim programı kendi içinde başlı başına bir fiziksel dayanıklılık testiydi. Bununla birlikte fiziksel açıdan en zorlayıcı şeyi seçmek zorunda kalsaydım seçimim EVA eğitimi olurdu. Uzay yürüyüşü zor bir iş, ciddi şekilde zor bir iş ve tabii uzay yürüyüşü için eğitimin de zorlu olması gerekiyor. Bu zorluk kısmen içerdiği fiziksel eforla ilgili. Uzay giysisinin içinde astronotlar giysinin basıncıyla savaşıyorlar. Kollarımızın, omuzlarımızın, parmaklarımızın her küçük hareketi değerli enerjimizi tüketerek kalp atış hızımızı yükseltiyor. Uzay yürüyüşü aynı zamanda zihinsel açıdan da son derece zorlayıcı ve en ufak bir hata bile korkunç sonuçlar doğurabilecekken saatlerce o denli yüksek bir konsantrasyon seviyesini korumak çok yorucu. Ben EVA eğitiminin zorluğundan zevk aldım. Bir astronot olarak benim için eğitimin en eğlenceli kısmı buydu. Belki de bunun sebebi planlama, hazırlık ve uygulama açısından uzay yürüyüşü eğitimine tıpkı test uçuşu harekatına yaklaştığım gibi yaklaşmamdır. Havuzdaki eğitimimiz genelde 6 saat sürerdi ve tüm o süre boyunca sanki yavaş bir tempoda koşarmış gibi kalp atış hızımızı büyük olasılıkla korurduk. Bir uzay yürüyüşünü, örneğin bir astronotun elektriksel bağlayıcıyı prize takmasını veya sadece uzay istasyonunun etrafında gezinmesini izlerken o kadar basit görünen bir şeyin uzay giysisi içinde ne kadar büyük bir çaba gerektirdiğini düşünmek çok tuhaf. Bizler suya dayanıklı ördekler gibiyiz. Yüzeyde rahatız ancak su altında ayaklarımızı çok hızlı oynatıyoruz. Evet, aslında bir önce bahsettiğim şeyi biraz zorluklarından bahsetmiş. Yani her insan dediğim gibi bir uzay yürüyüşü yapsa, keşke dünyayı görse dediğim şey astronot kıyafetleri içinde ne kadar zorlayıcı olduğunda bu soruyla beraber yanıtlamış. Evet, zorlayıcı olabilir ama en azından bu zorluğa dayanıp o muhteşem manzarayı, o ihtişamı, o serüveni yaşamayı gerçekten isterim. Keşke olsa, keşke hepimiz yaşayabilsek. Bir tek kendim için de temenni etmeyeyim. Umarım bir gün her insan bu tecrübeyi elde eder diye temenni ediyorum. Çünkü güzel etkiler bırakıyor insanlarda. Dünya insanı olduğumuzu, aslında sınırların olmadığını ve dünyanın yaşanabilir tek yer olduğunu şu anki koşulda ve onu kaybetmememiz ve şu an yaptığımız gibi dünyayı hor kullanarak kuraklık seviyesine getirmememiz gerektiğini gayet net anlayabiliyoruz bu sözlerle. Evet, asıl soruya gelelim. Benimle daha deminden beridir bahsettiğim en ilginç soru. Uzayda olmak ve uzaydan dünyayı görmek gezegenimize ve yaşama dair bakış açınızı değiştirdi mi yoksa hala aynı şekilde mi hissediyorsunuz? Cevaba bakalım. Bu bana çok sık sorulan harika bir soru. Uzaydan dünyaya dönmek benim için bazı yönlerden eski ilkokulumu ziyaret etmek gibiydi. Çocukken dünyanız çok sınırlıdır. Genellikle ev, okul, aile ve arkadaşların yörüngesinde döner. Okuldaki tecrübeleriniz sizi geliştiren yılların büyük bir parçasıdır ancak büyüdükçe ve o küçük baloncuğun dışındaki hayata maruz kaldıkça bakış açınız değişir. O eski anları canlandırmak ve dünyaya bakış açınızın bugün o zamankilerden ne kadar farklı olduğunu fark etmeniz için eski ilkokulunuzu ziyaret etmek gibisi yoktur. Uzaya gitmek kesinlikle ufkunuzu genişletir. Kelimenin tam anlamıyla. Dünyanın değerini daha bütünsel bir şekilde anlıyorsunuz ve gezegene garip bir şekilde aşina hissetmeye başlıyorsunuz. Bu size tuhaf gelebilir ama hiç ayak basmamış olmama rağmen şimdi çok iyi bildiğimi hissettiğim birçok yer var. ISS'te gündüz rutinimizin bir kısmı o gün gezegenin hangi bölümlerini fotoğraflamak isteyebileceğimizi görmek için günlük yörüngeleri takip etmekti. Himalayalar, Bahamalar, Afrika, Alaska, Endonezya. Şimdi bu isimleri ezberden söylediğimde her birinin çok daha fazlasının özelliklerini hayret verici netlikte hatırlıyorum. Vadilerini ve buzullarını, yanardağlarını ve adalarını, dağlarını ve nehirlerini gözümde canlandırabiliyorum. Hepsi hafızama iyice kazınmış. Uzay istasyonuna ilk gittiğimde komutanımız Scott Kelly 9 aydır oradaydı. Bir diğer okuduğum kitabın yazarıydı Scott Kelly'de. Bu onun ikinci uzun süreli görevi ve 4. uzay uçuşuydu. Pencereden bakıp da dünyanın büyük ülkelerinin çoğunu saptayabildiğimde iyi bir iş çıkardığımı sandım. Bir gün Scott pencerenin yanından geçerken kayıtsızca "Ah Somali, sahilindeki şu güzel kumsal" diye işaret etti. Gezegene o derece aşina olduğumdan emin değilim, fakat 6 ay sonra tanımadığım pek fazla yer kalmamıştı. Bir yandan gezegeni böyle yeniden kavramak coğrafya alanında aşırı özel ders almış olmaya bağlanabilir. Ancak benim deneyimim dünyadaki yerleri saptama yeteneği edinmekten çok daha fazlasını içeriyor. Dünyayı uzaydan görmek size güneş sistemi, samanyolu ve hatta evren içindeki yerimize dair bir farkındalık ve anlayış kazandırıyor. Önceden de birçok astronot aynı olgudan bahsetti ve hatta bunun için bir terim bile bulundu. Kuş bakışı etkisi. Dünyayı yörüngeden veya ayın yüzeyinden görüntülerken farkındalıkta oluşan bilişsel bir değişim. Dünyayı 400 kilometre yukarıdan görme deneyimi, dünyadan neredeyse 400 bin kilometre uzağa, gezegenin bir uzay mekiği penceresinden sadece ufak bir kısmını işgal eden minik bir disk olarak göründüğü bir noktaya seyahat eden Apollo astronotlarıyla kıyas etmeye cüret edemem. Ama dünyadan uzak olduğumuz zaman ve mesafenin bu kuş bakışı etkisi ne katkısı olduğunu düşünüyorum ve uzayda geçirdiğim süre boyunca ve küçük ve kırılgan yuvamız hakkında kesinlikle yeni bir bakış açısı ve şükran kazandım. Evet, yani burada benim size aktardığımı kendince açıklamış Tim Peake. Gayet de güzel açıklamış. Aslında benim size vurguladıklarımı kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışmış. Ve bu etki, yani kuş bakışı etkisi hepsinde yaşanıyor bu durum. Bakış açısı ve farkındalık kısmı da aslında bu anlattığı. Ve aslında bu insanlara kazandırdığı en büyük şey tabii ki dünya insanı kelimesi diye düşünüyorum. Çünkü onlar artık uzaydan da dünyayı gördüğü için bir müddet sonra, yani dünyayı yok etmemek ya da dünya için çalışmak ve aslında o uzaydan baktıklarındaki dünya için çalışmaya başlıyorlar. Yani bir millet ülke kavramından kopmak ve insanlık için var olmak gibi düşüncelere dalıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü birçoğu bunu bahsetmiş durumda. Evet, son not aldığım soruya bakalım. Ve daha sonra ufak bir konuşma yaptıktan sonra podcastimizi sonlandıralım. En çok hangisi hoşunuza gitti? Uzaya fırlatılmak mı, atmosfere dönüş mü? Güzel soru Claire. Claire diye birisi sormuş. Farklı nedenlerden ötürü gidiş yolculuğumu da dönüş yolculuğumu da sevdim. Ham güç, hızlanma ve ilk kez uzaya çıkma beklentisi açısından muhtemelen fırlatılış daha heyecan vericiydi. Ancak basit Luna Park treni keyfi ve heyecanı yaşamak istiyorsan, paraşüt açıldığında uzaydan dönen bir mekik içinde olmaktan fazlasını aramalısın. Aslında açılan tek bir paraşüt değildi. Ana paraşütün açılması güvenli hale gelene kadar kapsülün hızını saatte 800 kilometreden 324 kilometreye düşürmek üzere tasarlanan birkaç paraşüt kademeli bir şekilde açıldı. Bizi yavaşlatma işinin çoğunu atmosfer yapmıştı ama dünya yüzeyinin 11 kilometre yukarısında ses hızından biraz daha az bir hızla hala 3 tonluk bir tuğla gibi düşüyordu. İki marş paraşütü ya da kılavuz paraşüt açıldığında eğlence başladı. Bu marş paraşütleri bir fren paraşütünü çekip çıkarınca kapsül 20 saniye boyunca şiddetle döndü. sallandı ve sarsıldı. Bu çılgın yolculuğu daha da sert ve öngörülemez kılan şey, o noktada kapsülün doğrudan paraşütün altında askıda kalmaması. Güvenli bir iniş için sonraki yeniden asılma, her şeyi düzene sokuncaya kadar yaklaşık 30 derece eksen dışı asılı kalmasıydı. Basitçe söylemek gerekirse tüm Lunapark treni turlarının sonunu getirecek bir tecrübeydi. O anda kapsülün içinde olmanın nasıl bir his olduğunu tanımlayan NASA astronotu Doug Velloc, bir fıçının içinde Niagara şelalesi üzerinden geçmek gibi bir şey ama fıçı yanıyor derken bence mükemmel bir benzetmede bulunmuştu. Ekip arkadaşım Jeff Williams, fren paraşütü aşaması esnasındaki o 20 saniyelik çılgınlık hakkında birçok astronotun yorumda bulunduğunu fakat sonunda ana paraşüt kapsülden ayrılıp açıldığında oluşan büyük sarsıntıyı da hazırlıklı olmam gerektiğine dair beni uyarmıştı. Marş paraşütleri açılırken elimden geldiğince saate bakıyor, önümdeki ufak kronometreye odaklanmaya çalışıyorum. Şiddetli sarsıntı aniden durdu ve planlı paraşütü evresini 20 saniye aştığımızı gördüm. Hava hala kapsülün yanından yüksek hızla geçiyormuş gibi geliyordu. Ancak büyük bir sarsıntı yoktu. Ana paraşütün gerçekten açılıp açılmadığından emin olmayınca her zaman soğukkanlı olan Yuri'ye dikkatlice baktım. Bana hafifçe başını salladı, güvendeydik. Yani evet, sırf eğlence adına kesinlikle atmosfere yeniden girişi fırlatılışa tercih ederdim. Evet, bu soruyu da bazı detaylar içerdiği için almışım. Tabii ki burada işte atmosfere dönüş ve o aşamadaki tehlikelerinden de bahsediyor astronot. Özellikle son artık birkaç yorumumda şunlardan da bahsetmek isterim. Diğer astronotlar, yani diğer okuduğum kitaplardaki astronotlar, izlediğim belgeseller ve diğer okuyacağım kitaplarda da astronotların aslında ortak görüşlere sahip olduğu ve birçoğunun aslında bu aşamaları nasıl yaşadığını, nasıl değerlendirdiğini öğrenmiş oluyoruz. Güncel bilgi, bu kitapta biraz daha güncel. Chris Hadfield ve Scott Kelly bu astronottan biraz daha önce gitmiş olan astronotlar. Onların verdikleri bilgiler de yine bu astronotların anlattığıyla paralel, yani birbirini destekler nitelikte. Uzaya çıkmak, bir astronot olmak, eğitim süreci, zorlukları ve uzay yürüyüşünün heyecanı, uzaydan dünyayı görmek ve bu konular hakkındaki detaylı bilgileri bu kitaplarda aslında ben okuyarak öğreniyorum ve sizlere de kısa özet şeklinde sunmaya gayret gösteriyorum. Özet diyorum ama yani benim önemli gördüğüm yerleri alıyorum. Daha sonra kendi yorumlarımı, kendi bilgimi katarak sizlere bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Özellikle astronotluk konusunda ülkemizde çok büyük bir beklenti olduğunu şu anlık düşünmüyorum. Neden derseniz bunun da nedeni var. Çünkü ülkemizdeki uzay programı aslında daha oturmuş ya da planlanmış bir şekilde yürümüyor. Ve insanlara uzayı sevdirmek ya da çocuklara uzayı sevdirmek yönünde de hala eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu süreçler arttığı zaman aslında ülkemizde de astronotluğu bir görev olarak edinmeyi, astronot olmayı düşünen birçok insan olacaktır. Biraz da hükümetlerin politikaları burada etkili. Çünkü uzaya biraz önem gösterip halkı buna teşvik etmeleri gerekiyor. Ve bazı öğretmenlerin, bazı bilim insanlarının da burada etkisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yönlendirmeler olursa ülkemizde de bu tarz beklenti ve bu tarz sorular oluşmaya başlar. Ben de yani benim yaşım gereği artık bir astronot olamayacağım belki ama en azından merak. Ben meraklıyımdır ve araştırmayı seven biriyimdir. Hem kendi mesleğim hem de bu tarz ilgi duyduğum hobi üzerine oluşturduğum bilgilerin geniş kapsamlı bazı şeylerini oluştururum kendi kafamda ve o yönde ilerlemeye çalışırım. Yani bu Mesleğim ne diye sorabilirsin. Kısaca ondan da bahsedeyim. Ben bilişim üzerine bir işte çalışıyorum. Teknik destek personeliyim. Hobi olarak bilgisayar üzerine daha çok işler yaptım. Yani bir hobiydi bence önce. Ondan sonra bu hobinin aslında mesleğim olduğunu gördüm. Ve daha sonra bilişim üzerine diyorum ama programlama kısmında da PHP programlama dili biliyorum. Ve bu dille ilgili de öğrendiklerim üzerinden birçok çalışma yaptım kendimce. Yine bir hobi, uzay konularına meraklıyım. Fizik üzerine kitapları okuyorum. Uzayla ilgili kitapları okuyorum. Belgeselleri izliyorum. Dergileri okuyorum. Ve bu şekilde bilgi elde etmeye çalışıyorum. Merak ve araştırma bir insanın aslında bir amaç edinmesi gereken bir şey. Çünkü neden derseniz insan bir amaç edindiği zaman ve meraklı olduğu zaman birçok şeyi öğrenme hevesi doğuyor. Ülkemizde yine maalesef konuyu da çok uzatmayacağım ama kısaca geçeyim. Kitap okumak konusunda çok böyle okuyan bir millet değiliz. Neden? O da aslında bunu alışkanlık haline getirmenin bir yolunu keşfetmek gerekiyor. Her insanın kendine göredir ama benim kendimle oluşturduğum yolu size tarif edeyim. Kısaca tarif edeyim. Belki bir gün buna uzun bir podcast yaparım. O şekilde yanıtlarım eğer istekte olursa. Benim fark ettiğim şuydu. Önce belgesellerle başlamıştım ben uzay merakına. Daha sonra daha fazla bilgi elde etmeyi düşündüm. Ve buradan sonra aslında kitap okumayı çok sevmesem de çok öncelerde bir kitap alayım, bir deneyeyim, bakalım neler oluyor, daha mı farklı anlatıyor, neler varmış ya da daha detaylı şeyler var mı diye. Aslında çok da konuyla alakalı değildi ama yani çok farklı roman kitapları alarak başlamıştım. Daha sonra uzayla ilgili çeşitli kitapları almaya başlayarak kendimi aslında kitap okumaya davet etmiştim. Ve şimdi baktığımız zaman kazandığım alışkanlık şu oldu. Kitap okumadığım ya da bir şey okumadığım zaman kendimi suçlu gibi hissediyorum. Ne gibi diyeceksiniz? Yani bu suçluluk değil tabii ki de. Ya bugün de okuyamadım. Aslında bir şeyler okumam gerekiyordu hissiyatıyla yaklaşıyorum. Yani bir zorundalık ama hani sizi böyle aman ya of yine mi kitap okuyacağım tarzında değil. Tamamıyla istekli bir vaziyette bir zorunluluk yaratıyor. Neyse buna bir podcast yapalım. Eğer istek olursa gerçekten buna bir podcast yaparım. Samimiyetle de duygularımı anlatırım. O şekilde konuşuruz. Evet, güzel bir kitap olmuş. Tim Peake'e teşekkürler. Güzel bir sorular üzerinden giden detaylı bir kitap olmuş. Herkese tavsiye ederim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bir sonraki podcastimde görüşmek üzere. Her ikisi için de söylüyorum bunu. Hoşça kalın arkadaşlar.